Kitabın adı Büyülü Ölüm. Yazarı Nora Roberts. 4. Ayrım. 2. Bölüm. Kendi ev ünitesi büro bilgisayarındaki saçmalıkları yapmıyordu. Rourke her şeyi yoluna koymuştu. Veriler ekran üzerinde sorunsuzca akıyordu. Dedektif Marion Burns, Atame'de 8 aydır gizli görevde bir barmen olarak çalışmakta. Eve dudaklarını büzdü. Burns, ben tanımıyorum. Ben biraz tanıyorum. Peabody koltuğunu Eve'inkine yaklaştırdı. Onunla tanışmıştım. Biliyorsun, Casto olayı sırasında. Bende sağlam, işine sıkı sıkıya bağlı bir izlenim bırakmıştı. Eğer hafızam beni yanıltmıyorsa, 3. jenerasyon bir polis o. Annesi hala bu meslekte. Bunko'da yüzbaşı sanırım. Büyük babası kent savaşları sırasında saha görevinde bulunmuş. Bojinski'ye neden bulaştığını çözemedim. Belki sadece gördüğünü rapor etmişti ya da belki başka bir şey daha vardı. Bulmamız lazım. Whitney'e sunduğu rapor az ve öz. Saat 10.30'u gösterirken 22 Eylül 2058 D.C. Wojcinski'yi özel bir locada uyuşturucu sattığı bilinen Selina Cross'la otururken gözlemlemiş. Wojcinski nakit ödeme karşılığı ufak bir paket almış. Görünüşe göre yasal olmayan madde içermekte bu paket. Konuşma ve takas 15 dakika sürmüş ve bu sürenin sonunda Cross başka bir locaya geçmiş. Wojcinski kulüpte 10 dakika daha kalmış, sonra oradan ayrılmış. Dedektif Burns bir toplu taşıma aracına binene kadar 2 blok boyunca takip etmiş onu. O zaman onun bu malı kullandığını hiç görmemiş. Hayır, ve sonrasında nöbeti boyunca o gece veya takip eden başka bir gece adamın kulübe geldiğini de görmemiş. Burns, sorgu listemizin en tepesinde bulunuyor. Evet efendim. Dallas, Wojcinski ile Feeney o kadar yakınlarsa eğer, daha sonra Wojcinski'nin ona güvenip durumu anlatması gerekmez miydi? Ya da o bunu yapmayı başaramasa bile Feeney olan biteni fark etmez miydi? Herhangi bir şey demek istiyorum. Bilmiyorum. Eve gözlerini ovuşturdu. Atame. Ne anlama geliyor bu boktan Atame? Bilmiyorum. Peabody dizüstü bilgisayarını çıkarttı ve veri talebinde bulundu. Atame, seremoni bıçağı, bir ayin gereci. Normalde çelikten yapılır. Geleneksel olarak Atame kesmek için kullanılmaz. Bunun yerine dünya dinlerinde büyü yapma ve kovma çemberlerinde kullanılır. Peabody Eve bir bakış attı. Cadılık diye sürdürdü. Bu bayağı bir rastlantı. Ben öyle düşünmüyorum. Alice'den gelen notu masa çekmecesinden çıkarttı, Peabody'ye uzattı. Frank'in torunu cenazede bana bunu verdi. Görünüşe bakılırsa kız Spirit Quest denen bir dükkanda çalışıyormuş. Biliyor musun orayı? Biliyorum ne olduğunu. Peabody kafası karışmış olarak notu masaya bıraktı. Vikalar barışçıdır Dallas. Onlar bitki özleri kullanırlar, kimyasallar değil. Hiçbir gerçek vika Zeus alıp satmaz ya da kullanmaz. Peki ya dijitalin? Eve kafasını kaşıdı. O da bir çeşit bitki özü değil mi? Yüksük otunun damıtılmasıyla yapılır dijitalin. Yüzyıllardır tıbbi olarak kullanılıyor. O nasıl bir şey? Uyarıcı gibi mi? Üfürükçülük konusunu iyi bilmiyorum ama evet, öyle olduğunu düşünüyorum. Zeus da öyle. Merak ediyorum da iki malzemeyi birleştirince nasıl bir etki ortaya çıkabilir acaba? Kötü karışım, yanlış dozaj, her neyse bir kalp krizine yol açıyorsa hiç şaşmam. Wojcinski'nin kendini öldürdüğünü mü düşünüyorsun? Kumandan bundan şüpheleniyor. Benim kafamda da sorular var. Eve dikkatsizce söylendi. Cevapları yok ama onları bulup çıkaracağım. Notu kaptı. Bu gece Alice'le başlıyoruz. Akşam saat 11'de sivil kıyafetle orada olmanı istiyorum. Ve bir free agger gibi görünmeye çalış Peabody, polis gibi değil. Peabody yüzünü buruşturdu. Annemin geçen doğum günüm için diktiği bir elbise var ama görünce gülersen çok sinirlenirim. Kendimi kontrol etmeyi denerim. Şimdilik bakalım şu Selina Cross ve Atame kulübü hakkında neler bulacağız. 5 dakika sonra Eve makinesinin başında yüzünde korkunç bir gülümsemeyle oturuyordu. İlginç. Bizim Selina buralardan geçmiş. Kafeste biraz zaman geçirmişliği var. Şu sarı kağıda bakar mısın Peabody? 2043 ve 2044'te lisanssız olarak sokakta müşteri aramakla suçlanmış. 2044'te saldırıdan suçlanmış yine. Sonra suçlama düşmüş. 2047'de Bunko'ya kaçmış. Orada orta karar bir pislik yuvası işletmiş. İnsanlar ne halt etmeyi ölülerle konuşmayı isterler ki? 2049 yılında hayvan katletmekle suçlanmış. Tutuklama için yeterli kanıt bulunamamış. Yasal olmayan madde üretimi ve dağıtımı. Fişlenmesine ve 2050'den 2051'e kadar içeride kalmasına sebep olan bu. Bunların hepsi ufak çapta pis işler. Fakat burada 2055'te yaşı ufak birinin ayinde öldürülmesiyle ilgili olarak merkeze getirilip sorgulandığı yazıyor. Suç işlendiği sırada başka bir yerde olduğu gerekçesiyle serbest bırakılmış. Narkotik 2051'de Kodes'ten çıktıktan sonra onu gözlem altında tutuyormuş diye ekledi Peabody. Fakat onu içeri almamışlar. Söylediğin gibi kadın ufak işler çeviriyor. Onlar daha büyük balık peşindeydiler herhalde. Ben de böyle düşündüm. Bakalım Marion ne diyecek bu konuda? Baksana, denilene göre Selina Cross Atame kulübünün sahibiymiş. Açık ve net. Eve dudak büktü. Şimdi nasıl oluyor da ufak işler çeviren bir satıcı bir kulüp alıp işletecek kadar parasal güce ulaşıyor? O bir piyon. Narkotiğin onun kim için iş yaptığını bildiğinden şüpheliyim. Gidip bir bakalım şu Selina'ya. Bilgisayar, şahsın resmini görüntüle. Cross, Selina. Vay canına. Resim ekranda belirince Peabody hafifçe ürpermişti. Ürkütücü. Unutulabilecek bir yüz değil kesinlikle diye mırıldandı Eve. Keskin hatlı ve dar bir yüzdü. Dudakları dolgun ve ateş kırmızısı, gözleri simsiyahtı. Orantılı yüz hatlarıyla beyaz, yumuşacık cildi güzeldi. Ama aşırı soğuk ve Peabody'nin gözlemlediği gibi ürkütücüydü. Gözleri gibi koyu renk olan saçları tam ortadan ayrılmış ve dümdüz bırakılmıştı. Sol kaşının üzerinde ufak bir dövme vardı. Eve merakla, ''Bu neyin sembolü?'' diye sordu. ''Yakınlaştır ve görüntüyü netleştir. Bölüm 20'den 22'ye kadar, %30. Bir pentagram.'' Peabody'nin sesi titreyince Eve merakla süzdü onu. ''Tersine çevrilmiş. O Wicca değil Dallas.'' Peabody boğazını temizledi. ''O bir satanist.'' Eve, öyle satanistliğe, cadılığa, büyüye ne beyazına ne karasına filan inanmazdı. Ancak başkalarının inandığı gerçeğini de kabul ederdi. Ayrıca bu sakın inançlardan çıkar sağlamayı düşünenler olduğu gerçeğine kafası daha fazla yatardı. Önemsiz saydığın şeyler konusunda daha dikkatli ol Eve. Dikkati dağılan Eve başını çevirip kocasına baktı. Rourke kendi arabasını almakta ısrar etmişti. Genç kadının bundan şikayet edecek hali yoktu. Çünkü kocasının en sıradan arabası bile onun arabasından kat kat iyiydi. Ne demek istiyorsun? Demek istediğim, bazı inanç ve gelenekler yüzyıllardır yaşamaya devam ediyorsa bunun bir sebebi vardır. Tabii ki var. İnsanları kandırmak kolaydır ve kolay olmaya devam edecektir. Öte yandan her zaman bundan yarar sağlayan kişiler olmuştur ve bu kişiler de var olmaya devam edecektir. Benim öğrenmek istediğim, birinin Frank'in inancını istismar edip etmediği. Rourke'a her şeyi anlatmıştı ve bu kararını profesyonel olarak haklı çıkarmak için kendine Finney'in bilgisayar uzmanlığından yararlanamayacağını, dolayısıyla Rourke'un yeteneklerini kullanabileceğini, hatta kesinlikle kullanacağını hatırlattı. Sen iyi bir polis ve duyarlı bir kadınsın. Çoğu zaman çok iyi bir polissin ve aşırı duyarlı bir kadınsın. Rourke trafikte durdu, sonra Eve döndü. Senden özellikle dikkatli olmanı rica ediyorum. Hele böyle konulara dalmışken. Genç adamın yüzünde gölgeler vardı ve sesi çok ciddiydi. Cadılar ve şeytana tapanlar mı demek istiyorsun? Hadi Rourke, ikinci milenyumdayız artık. Satanistler ha, olacak şey mi bu? Genç kadın yüzüne düşen saçları arkaya attı. Peki, eğer şeytan gerçekten varsa ve onun dikkatini çekmeyi becerirlerse ne halt edeceklerini sanıyorlar bunlar? Sorun bu değil mi? Dedi Rourke sükunetle ve Aquarian Club yönüne gitmek için direksiyonu batıya doğru çevirdi. İblisler vardır elbette. Eve kaşını kaldırdı ve arabasını caddede ikinci düzeyde bir noktaya çekti. Ve etten kemikten ibaret olup iki ayakları üzerinde yürürler. Sen ve ben bunlardan bolca gördük. Arabadan indi, sokak düzeyine inen rampayı takip etti. Esinti vardı ve taze hava taşıyan rüzgar tüm duman ve kokuları temizlemişti. Yukarıdaysa ne ay ne de yıldızlar vardı. Gökyüzü kapkaraydı. Ağır işleyen trafik yüzünden birbirini kesen araç ışıkları yanıp sönüyor, motorların durumdan şikayet edercesine çıkan sesleri onları izliyordu. Şehrin kalburüstü kesiminin alışveriş ettiği bu alandaki sokaklar daha şıktı. Köşe başlarındaki yiyecek satan arabalar bile pırıl pırıldı ve menülerinde füme soya sosisi yerine karışık taze meyve suları vardı. Sokak satıcılarının hemen hemen tamamı geceleri kapatırdı. Gündüzleri ise kutularını çıkartıp el yapımı mücevherler, kilimler, goblenler, bitkisel banyo malzemeleri ve çaylarını sergiliyorlardı. Buradaki dilenciler bile daha kibardı büyük ihtimalle. Lisansları göz önündeydi. Ve onlar da büyük olasılıkla günlük kazançlarını uyuşturucu kimyasallar alıp uçmak için değil de yemeğe harcıyorlardı. Suç oranı düşük, kiralar korkunç yüksekti ve bölge sakinleriyle tüccarların yaş ortalaması bir hayli gençti. Eve burada yaşamaktan nefret edeceğini düşündü. Erken geldik diye mırıldanırken sokağa bu işi yapmaya alışkın gözleriyle taradı çabucak. Birden dudakları kıvrıldı, yüzünde bir sırıtma belirdi. Baksana şuna, pisişik şarküteri. Tahminimce içeri giriyorsun, sebzeli karma karışık bir şey sipariş ediyorsun ve onlar senin ne isteyeceğini daha önceden bileceklerini iddia ediyorlar. Makarna salatası ve el falı. Dükkan açık. Bir anda Rourke'a döndü. Kendisini içinde bulunduğu tatsız ruh halinden kurtaracak bir şey istiyordu. Oyuna ne dersin? El falına mı baktırmak istiyorsun? Her ne haltsa. Genç adamı elinden yakaladı. Bunu yapmak beni şeytana tapan uyuşturucu satıcılarını araştırma havasına sokabilir. Belki onlar bize bir teklif yaparlar ve senin elini yarı fiyatına okurlar. Hayır, sormadan asla bilemezsin. Ben falıma baktırmayacağım. Korkak diye homurdandı İyip ve onu kapıdan içeri doğru çekiştirdi. Ben dikkatli kelimesini tercih ederim. İyip içerinin harika koktuğunu kabul etmek zorunda kaldı. Alışılmış soğan ve ağır sos kokuları yoktu. Aksine neşeli bir müzik eşliğinde birbirine karışmış baharat ve çiçeklerin hafif kokuları sarmıştı etraf. Pırıl pırıl parlayan bir camın ardında renkli kaplarda yemeklerin sergilendiği alanın çevresine düzenli bir şekilde küçük beyaz masa ve sandalyeler yerleştirilmişti. İki müşteri önlerinde çorbalarıyla oturuyorlardı. Her ikisi de beyaz kaftan giymişlerdi. Ayaklarında taşlı sandaletler vardı ve saçları kazınmıştı. Tezgahın arkasında her parmağında gümüş yüzükler olan bir adam vardı. Geniş kollu, gösterişsiz, mavi bir gömlek giymişti. Sarı saçları düzgünce örülmüş ve gümüş rengi bir iple bağlanmıştı. Onları gülümseyerek karşıladı. "Kutsanmış olun. Vücudunuzu mu yoksa ruhunuzu mu beslemek istersiniz?" "Sizin bunu bileceğinizi düşünmüştüm." Eve sırıtarak baktı adama. "Fala ne dersiniz? El falı mı, tarot mu, rum taşları mı yoksa ruh okuma mı?" "El falı." Eve eğlendiğini gösteren bir tavırla elini uzattı. "El falına Cassandra bakıyor. Rahat bir yere oturursanız size yardımcı olmaktan memnuniyet duyacaktır kardeşim." Eve dönmeden önce adam ekledi. "Sizlerin ruh enerjileriniz çok güçlü ve coşkun. Birbirinize mükemmel uymuşsunuz." Bunu derken eline bir ucu yuvarlatılmış tahta bir sopa aldı ve nazik bir şekilde beyaz buzlu camdan bir kabın kenarına vurdu. Vibrasyonla çıkan sesin duyulmasıyla arkadaki bir odayı ana mekandan ayıran boncuklu perdenin arkasından bir kadının çıkması bir oldu. Üzerinde omuzundan gümüş bir halkayla tutturulmuş gümüş rengi bir tunik vardı. Eve onun çok genç olduğunu fark etti. 20 yaşında ancak vardı ve biraz önceki adam gibi onun saçları da sarı ve örülüydü. "Hoş geldiniz." Sesinin tınısında İrlanda'yı düşündüren bir şeyler vardı. "Lütfen rahat olun. İkiniz de fal baktırmak istiyor musunuz?" "Hayır, sadece ben." Eve uzaktaki bir masaya çöktü. Ne kadar? Fal bakmak bedavadır. Biz bağış yapmanızı isteriz sadece. Kadın zarif bir tavırla oturdu ve Rourke'a gülümsedi. Cömertliğiniz takdir edilecektir. Madam, birlikte doğduğunuz elinizi uzatın. Ben ikisiyle birlikte geldim dünyaya. Sol el lütfen. Kadın elini Eve'in elinin altına uzattı. Parmakları başlangıçta çok hafif temas ediyordu. Güç ve cesaret. Kaderin daha oturmamış. Bir travma. Hayat çizginde bir kesik var. Çok gençken, daha çocukmuşsun. Böyle bir acı, böyle bir keder. Bakışlarını kaldırdı. Gözleri açık griydi. Senin suçun değildi ve hala değil. Eve'in içgüdüsel olarak geri çekmek istediği elini kadın sıkıca tuttu. Hazır olana kadar her şeyi hatırlamana gerek yok. Keder ve kendinden şüphe var. İhtiraslar engellenmiş. Tek başına bir kadın tüm ilgisini tek bir hedefe kilitlemeyi seçmiş. Adalete büyük bir ihtiyaç duyuyor. Disiplinli, kendini motive edebilen, problemli. Kalbi kırık, kırıktan da öte hırpalanmış. Bu yüzden kalanı korumaya çalışıyorsun. Bu çok ehil, sağlam bir el. Güvenilir birinin eli. Kadın, Eve'in sağ elini sıkıca tuttu ama neredeyse bakmadı bile. O berrak gri gözler Eve'in yüzüne bakmaya devam ediyordu. İçindekini hep taşıyorsun. O hiç durup dinlenmeyecek. Fakat sen yerini bulmuşsun. Otorite sana çok uygun. Yanında getirdiği sorumluluk da. İnatçısın çoğu zaman. Tek bir şeye odaklanıyorsun fakat kalbin büyük oranda iyileşmiş. Aşıksın sen. Rourke'a bir bakış attı kadın. Sonra dönüp Eve baktığında ağzında yumuşak bir ifade belirdi. Bunun derinliği seni şaşırtıyor, ürkütüyor ve sen kolay kolay ürkmezsin. Kadın baş parmağını Eve'in avucunda gezdirdi. Kalbin kolay teslim olmaz. Çok seçicidir, çok dikkatlidir. Ama teslim oldu mu tam teslim olur. Senin üzerinde bir kimlik, bir rozet var. Kadın hafifçe gülümsedi. Evet, sen doğru seçimi yapmışsın. Belki de yapabildiğin tek seçim bu. Sen can almışsın. Birden fazla. Başka çaren yokmuş ama bunun ağırlığını beyninde ve kalbinde hala taşıyorsun. Bu konuda zekanı duygularından ayırmakta çok zorlanıyorsun. Tekrar can alacaksın. Gri gözleri camlaştı ve eli tutuşu sertleşti. Karanlık her yer. Karanlık güçler var burada. Şeytani. Çoktan kaybedilmiş hayatlar. Daha başkaları da kaybedilmek üzere. Acı ve korku, vücut ve ruh. Kendini ve sevdiklerini korumalısın. Kadın Rourke'a döndü. Onun elini yakalayıp çabuk çabuk Galce, İrlanda dili bir şeyler söyledi. Yüzü bembeyaz olmuştu ve nefes almakta zorlanıyordu. Eve sarsılarak elini geri çekti. Bu kadar yeter, iyi gösteriydi. Karıncalandığı için rahatsızlık duyduğu ellerini sertçe pantolonunun dizlerine sürttü. Çok iyi bir gözünüz var. Cassandra'ydı değil mi? Ve bayağı etkileyici bir satış konuşmasıydı. Elini cebine attı. 50 kredi çıkarıp masanın üzerine koydu. Dur. Cassandra belinden ufak, üzeri nakışlı bir kese çıkardı. İçinden solgun yeşil renkte pürüzsüz bir taş aldı. Bir hediye, bir hatıra. Eve'in eline verdi. Bunu yanında taşı. Neden? Neden olmasın? Lütfen tekrar gel. Kutsanmış kal. Cassandra müzik eşliğinde hızlı hızlı yürüyerek arka odaya gitmeden Eve son bir kez daha onun solgun yüzüne baktı. Evet, yeterli bir, çok uzun bir okyanus yolculuğuna çıkacaksınız oldu bu dedi kapıya doğru yürürken. Sonra homurdanarak, sana ne söyledi orada diye sordu Rourke. Lehçesi biraz farklı. Diyebilirim ki batıdaki eyaletlerin birinden gelmiş. Rourke dışarı çıktı. İlginç bir şekilde gece havasını solumaya hasret kalmıştı. Ana fikri, eğer senin beni sevdiğin kadar seviyorsam yakınında kalmalıymışım. Hayatını belki de ruhunu kaybedebilecek bir tehlike altındaymışsın ve bunu atlatabilmek için bana ihtiyacın varmış. Amma saçmalık. Eve bakışlarını elindeki taşa dikmişti. "Sakla onu." Rourke elini uzatıp Eve'in parmaklarını kapattı. "Sana bir zararı olmaz." Eve omuz silkerek taşı cebine attı. "Bu pisişik güce sahip insanlardan kesinlikle uzak duracağım." Rourke yürekten "Harika bir fikir" dedi ve yolun karşısındaki Aquarian Club'a doğru yürüdüler. 4. ayrımın sonu. Sayfa 38. Devamı 5. ayrımda.